Ayrım 5. Kelebeğin Umudu. Elif Öztürk. Sayfa 43. Bölüm 4. Eylem. Eylem lise öğrencisi bir genç kızdı. Diyaliz tedavisine yeni başlamıştı. Sabah erkenden okula gider, çıkışta bütün arkadaşlarının aksine mutsuz olurdu. Okulda olmak ona göre dünyanın en kolay işiydi. Bir gün evine, bir gün tedaviye giderdi. Diyaliz merkezindeki herkes ile konuşur, sohbet ederdi. Merkeze seans vaktinden bir saat erken gelir ve tüm hastaları tek tek dolaşırdı yeşil formasıyla. Zeki özel bir bankada işletmeciydi. Hasta olduktan 3 yıl sonra eşi onu ansızın terk etmişti. İnternetten tanıştığı birisiyle arkadaşlık kurmuştu. Evde bulunan parayı, ziynet eşyası olan altınları, biriktirilen bir miktar dövizi ve otomobilini alıp kaçar gibi evden gitmişti. İki çocuğunu da bırakıp bir açıklama yapmadan, veda etmeden ailesini terk etmişti. Zeki evliliklerinde ters giden hiçbir şey hissetmemiş, eksik olan bir şey bulamamıştı. Terk edilmenin getirdiği bunalımdan ve üzüntüden kurtulmasına çocukları vesile olmuştu. Onların bakımları tüm vaktini almış, kaybettiklerini düşünme fırsatı bırakmamışlardı. Bu yaşam hali doğal bir şekle bürünmüş, tek gayesi oğlunu ve kızını büyütmek olmuştu. Eylem o gün moralsiz bir haldeydi. Salonda diyaliz makinelerinin yanı başında yer alan yataklar arasında dolaşıyordu. Kendini yorgun hissediyordu. Zeki'nin yanına geldi. Genç kızın yüzünün solgunluğu adamın dikkatini çekmişti. Zeki, bugün havalar bozuk galiba. Eylem, yorgunum. Zeki, ruhun mu bedenin mi? Eylem sustu, soruyu yanıtlamadı. Zeki, neden konuşmuyor, anlatmıyorsun? Neden bu kadar içine saklıyor, kapanıyorsun? Eylem yine susmuştu, boğazına bir yumru oturmuştu. Kalbinde nefes alan sarsıntıları duymak istemiyordu. Konuşursa kelimeler birer ok olup göğsüne saplanacaktı, yeni yaraları açacaktı. Biliyordu, canı yanacaktı. Aklına günlük yaşadıkları geldi. Okulda arkadaşlarıyla anlaşamıyordu. Onu anlamadıklarını düşünüyordu. Yakındıkları, üzüldükleri konuları yavan, içi boş buluyordu. Gözlerinden bulut taneleri geçmeye başladı. Zeki, yatakta su var mı? Eylem onu duymamıştı. Gizlice gözlerindeki nemi silmek ile meşguldü. Zihninde yüzünü görünce bedenine ateşlerin bastığı, kalbinin deli gibi attığı, nefes almakta zorlandığı bir delikanlı dolaşıyordu. Birden yüzü kasıldı, kaşları çatıldı, umutsuzca bakan gözlerinin altındaki yanakları asıldı. Zeki, zor mu sordum? Eylem, suç mu sevmek? Zeki kızdan böyle bir soru sormasını beklememişti. Duyduğuna çok şaşırmıştı, ne diyeceğini bilememişti. Kızı anlayabilmek için kapının aralandığını fark etti. Çözümle başlayabilirdi. Hayır, neden olsun? Eylem, bilmem. Eylem cümlesini tamamlamadan yine susmuştu. Ona hissettiklerimi anlatmak suç gibi. Hasta olmayan benim gibi her gün koluna iğne batırılmayan birisini düşünmek ayıp gibi. Kalbime sus demek haksızlık gibi demeyi çok isterdi, söylemedi. Sevdiği çocuğun da ona ilgi duyduğunu birkaç gün önce öğrenmişti. Kirpiklerinden bir damla yanağına süzüldü. Eylem, hasta olmak suç mu? Zeki kızın sorusuyla bu sefer sarsılmıştı. Kızın ruhunda düşündüğünden daha derin yaralar, kalbinde daha şiddetli sarsıntılar vardı. Onun hissettiğinden daha duygusal bir yapısı olduğunu fark etti. İşi tahmin ettiğinden daha zordu. Genç kızın haline içi burkulmuştu ama biliyordu ki hayatta duygusal olanlara yaşam hakkı yoktu. Bunları genç kıza anlatamazdı. Genç yaşında maruz kaldıklarının girdabında boğulan kıza umut verici bir şeyler söylemeliydi. Ama sorunun cevabı aklında ifade bulamamıştı. Eylem,
suç değil mi? Evet, öyle. O da seviyormuş ama hasta olduğum için çekingen davranıyormuş.
Eylem'in yüzü iyice gölgelenmişti. Kederli yüzüne hüzün gelip oturmuştu. Çenesi titremeye başladı. Yanağına bir damla daha düşüverdi. Zeki ne diyeceğini bilemedi. Gözüne yatağın kenarında duran su şişesi ilişti. Zeki, gel, otur yatağın ucuna ama önce şişeyi bana ver, olur mu?
Eylem, olur.
Zeki, anlattıklarımı yalnızca dinle, olur mu?
Eylem, tamam.
Eylem elinin tersiyle yanaklarını sildi. Karşısında duran adamın anlatacaklarına dikkat kesildi. Zeki, elimdeki şişe dolu değil mi? Olması gerektiği gibi.
Eylem bir şey söylememişti. Onaylar gibi başını sallamak ile yetindi.
Zeki şişeyi genç kıza uzattı. Zeki, şişedeki suyun bir kısmını çöpe döker misin?
Genç kız söyleneni itiraz etmeden yerine getirdi. Şişeyi geri uzattı.
Zeki aldığı şişeyi sallayıp kıza gösterdi. Zeki, şişe dolu mu boş mu?
Genç kız duraksamadan yanıtladı. Eylem, ne tam dolu ne de tam boş.
Zeki, hayat gibi. Su benim. Ya bu kadarıyla yetinir, susuzluğumu gideririm, ya da beğenmez, yetinmez, içmez, susuz kalırım.
Adamın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Dinleniyor olduğunu fark etmişti. Kızın düşünüyor oluşu dikkatinden kaçmamıştı, onu mutlu etmişti.
Eylem daldığı düşünceleriyle boğuşuyordu. Aklından bin bir tamamlanmayan cümle geçiyordu. Yine düşündüklerini kendine saklamış konuşmamıştı. Diyaliz tedavisi sona ermiş, genç kız servisiyle eve dönmüştü. Eve girer girmez babasıyla münakaşa etmeye başladılar. Her konuda tartışabiliyorlardı. Babasının ona kırılacak süs bebeği gibi davranıyor oluşu genç kızı sinirlendiriyordu. Her seferinde ona sen yapma etme, otur yerinde demeleri onu kızdırıyor, fitilin ateşlenmesine yetiyordu. Hasta olalı henüz 6 ay olmuştu. Bu kısa zamanda çok şey değişmişti. Her an bir gerginlik yaşanabiliyordu. Evde bir kaos hakimdi. Oda sıcaklığı, akşam yemeğinde yenecek yemek, salatanın tuzu, uyku saati gibi konularda tartışma çıkıyor. Hiçbir zaman anlaşma gerçekleşmiyordu. Genç kızın annesi kızın eski alışkanlıklarını sürdürmesini savunuyor, babası ise itiraz ediyordu. Annesi o bir genç kız diye başlayan cümlelerini savuruyordu. Babası o artık hasta diyerek direniyordu. Tartışmanın devamı güç gösterisine dönüşüyor, birbirlerini sözcüklerin etkisiyle dövme çabasına tutuşuyorlardı. Kimin ne dediği, ne kadar yara aldığı, ne kadar yara açtığı gözlerden kaçıyordu. Eylemin üzerinden kimin ne kadar eksik olduğu ortaya dökülüyordu. Annelik babalık ile başlayan konular unutulup karı kocanın birbirlerine olan vazifelerindeki eksiklerine dönüyordu. Ertesi gün Eylem okuldan çıkıp servisle evine gidiyordu. Araç sitelerinin olduğu sokağa döndü ve durdu. Genç kız bir hışımla servisten indi. Hırsla söylenerek kaldırımda yürüyordu. Merdivenleri çıkıp siteye girdi. Çam ağaçlarının arasında yürümeye devam ederken hala kızgınlığı geçmemişti. Ne çiçeklerin güzelliğini görüyor ne de esen rüzgarı hissediyordu. Apartmanlarının önüne gelip içeriye girdi, sertçe kapısını kapattı. Asansör ile 2 kat yukarıya çıktı, zili çaldı, biraz bekledikten sonra ablası kapıyı açtı. Gergin ve öfkeli bir halde evine girdi. Annesi o gün izinliydi. Diş hekimi kadının çalıştığı poliklinikte tadilat vardı. O yüzden işe gitmemişti. Evde temizlik yapmış, sıra mutfağa gelmişti. Yorgundu. Bir yandan açık televizyondan sevdiği programı izliyor, bir yandan ise yemek pişiriyordu. Kızının yüzü dikkatini çekti. Annesi, hoş geldin kızım.
Eylem, hoş buldum.
Annesi, neyin var? Eylem hala öfkeliydi. Kalbindeki kızgınlıkla kelimeler dudaklarından bir anda dökülüverdi.
Eylem, anne ben ayakta duramaz mıyım?
Ayakta duran kadın şaşırmıştı.
Onu nereden çıkardın?
Eylem, serviste kızın biri oturduğu yerden kalkıp sen hastasın, ayakta duramazsın, gel otur deyip yer verdi.
Hasta olsam okula nasıl gideceğim? Saçma.
Annesi susmuştu, ne diyeceğini bilememişti. Kadıncağız gözlerinin ıslandığını gizlemişti. Sanki suç işlemiş gibi gözleri, yaşların akması gücüne gitmişti. Eylem ablası ve annesiyle birlikte masada oturuyordu, ağlamaya başladı. Ablası fakülteyi kazanıp istediği gibi şehir dışında okuyabilirdi. Ama Eylem bir sokak ötesindeki arkadaşına tek başına gidemezdi, izin vermezlerdi.
Eylem, ben salak mıyım, ben işe yaramaz mıyım diye bağırmıştı. Annesi olur mu kızım, neden öyle diyorsun? Öyle olsa okula nasıl giderdin?
Eylem, o zaman beni balık gibi akvaryumun içine hapsetmeyin, bırakın ben de yaşayayım. Hayatımdaki tek gerçeklik hastalık değil, yeter artık nefes almak istiyorum.
Eylem kısıtlanmışlık duygusunun gölgesinde yine isyan ediyordu. Annesi kızına hak verse de bu defa ses çıkarmamıştı. Ona söyleyeceği tek bir kelimenin cesaret vereceğini biliyordu. Kızı yüzünden kocasıyla yeni bir tartışma yapmak istemiyordu. Kızına çok üzülse de önceliği kocasıyla durumu alıyordu. Aralarındaki sorunları çözemiyorlardı. Büyük kızı ayrılmaları taraftarıydı. Küçük kızları Eylem ise bütün her şeyin hastalıkla başladığına inanmıyordu. Ablasının sorumluluğu ona yüklemesi hırçınlığını ve isyankarlığını arttırıyordu. Ertesi gün hafta sonuydu. Zar zor izin almış, aylardan sonra arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Eylem elinde bir dergiyle eve geldi. Masanın başında dosyalarla uğraşan avukat babasına uzattı.
Eylem, al bunu oku.
Babası, hangisini?
Eylem, en baştaki şiiri, duygularını ne güzel anlatmış.
Adam şiiri okudu. Genç kız sözlerden çok etkilenmişti. Annesinin onu böylesine sevmediğini düşünüyordu. Bahsi geçen kişiyi resmen kıskanmıştı. Annesi ona böyle sevgi sözcükleri söylemiyordu. Onun tarafından kendisinin terk edildiğini hissediyordu. Kalbinde patlayan bombalar arasında parçalanıp dağılırken babasının göz ucuyla onu izlediğini fark etti. Adamcağız kızın düşüncelerini yok edemeyeceğini biliyordu. Hissettikleri kalbinin en derinlerinde fark etse de ona bir şey diyemezdi. O daha küçücüktü. Söylediklerine kendi de inanmıyordu ama onu teskin etmeliydi.
Babası, kim yazmış bunu, söyle bakalım.
Eylem, bir diyaliz hastasının annesi, kızına çok üzülmüş.
Babası, herkes üzülür kızım ama herkes yazamaz ki, bu yetenek işi.
Eylem, üzüldüğünü belli etmek için yazmak şart mı baba?
Babası, kesinlikle değil. Misal, ben yazamam. Olsa olsa ağlarım, o da gizli gizli.
Babasının muzip ses tonu eşliğinde el kol hareketleriyle verdiği cevabı Eylem'in çok komiğine gitmiş, gülmeye başlamıştı. Adam kızın dikkatini başka yöne çekmek istemiş, yeni konular açmıştı. Okuldan, arkadaşlarından bahis etmek istemişti. Kızı evet, hayır gibi kısa ve net yanıtlar verip susuyordu. En son konuyu kararsızlıkla organ nakline getirmişti. Organ bağışı hakkında konuşmuşlardı.
Babası, sizin hastanede çok nakil var mı?
Eylem, kadavradan çok yok, bağış yok ki.
Babası, kötü. Hastalar ne diyor bu duruma?
Eylem, bilmem, herkes kendi halinde ama geçenlerde Zeki abi ilginç bir şey dedi.
Babası, hasta yakınlarının da mutlaka bağış yapmaları gerekli olması mı?
Eylem, evet, bu kadavradan nakil için önemli bir şey ama o başka acayip bir şey dedi.
Babası, neymiş?
Eylem, dedi ki bir havuz oluşturulmalıymış bakanlık tarafından. Buraya canlı olarak organını vermek isteyenler kayıt edilmeliymiş. Nakil gerçekleştikten sonra bakanlık kendi belirlediği miktarda bir parayı her aya bölerek ömür boyu verici kişiye ödemeliymiş.
Babası, ilginçmiş.
Eylem, bakanlık böylelikle diyaliz masrafından kurtulurmuş. Adamın duydukları onu mutlu etmişti. Kızının hastalığın içinde boğulmuyor oluşu onu sevindirmişti. Eylem'in annesi ile babası yine o akşam tartışmışlardı. Kızlarının hayatı hakkında kararlarında ayrılığa düşmüşlerdi. Babası çok korumacı, annesi ise kızın hayatın karşısında daha güçlü olması gerektiğini düşünüyordu. Karı koca arasındaki en son tartışma bu yüzden çıkmıştı. Hastalık kapılarını çaldıktan sonra Eylem babası ile, ablası ise annesi ile daha yakın bağlar kurmuştu. Diğer ebeveynden ise kızlar uzaklaşmışlardı. Eylem annesine kızgındı. Bu kadar katı olmasını anlayamıyordu. İlk hasta olduğumda ateşi çıkmış, okula gitmek istemiş, yatağından dahi çıkamamıştı. Annesi bunu duyduğunda kızmıştı. Kızının şımarıklık yaptığını düşünmüş, durumu kocasına haber vermemişti. Akşam eve gelen adam ateşler içinde yanan kızını görünce hemen acile gidilmiş, apar topar ameliyata alınmıştı. Eylem'in ablası herkesin Eylem ile ilgilenmesine hem çok mutlu oluyordu hem de çok kıskanıyordu.
O gün Eylem diyalize giderken annesi en güzel elbisesini giymesi için ona vermişti. Kızı birazcık mutlu olsun diye. Eylem'in ablası kıskançlık yapmıştı. Eylem bu duruma çok üzülmüştü. Annesi duruma müdahale etmemişti, aralarını bulmamıştı. Ablası hasta olduğu için ona özel davranıldığını düşünüyordu. Ablası, "Senin yüzünden kimse benimle ilgilenmiyor, kimse önemsemiyor," diye bağırmıştı. Eylem, "Benim suçum değil, hastalığı ben mi istedim?" diye isyan etmişti. O günden sonra sorularına nedenlerin yanına "benim suçum mu?" gibi sorular eklenecek, isyanı hiç bitmeyecekti. Bölüm 5. Şafak. Şafak bir hafta önce mide bulantısı şikayetiyle doktora gitmişti. Birçok test ve tahlil istenmişti. O gün sabah erkenden hastaneye gitmiş, bütün sonuçları toplamıştı. Doktor hanım uzun incelemelerden sonra gerekli açıklamayı yapmıştı. Doktor, "Kronik böbrek yetmezliği," demişti kuru bir sesle. Şafak şaşkındı. "Genç adam, 3 ay önce geçirdiğim trafik kazasından sonra da buraya gelmiştim. Bir sürü test yaptınız o zaman da. Bir şey yok dediniz. Bu nasıl iş?" demişti hayretle. Doktor sakin ve anlayışlı birisiydi. "Doktor, senin de bildiğin gibi kazadan sonra bir böbreğini ve dalağını ameliyat ile almak zorunda kaldık. Var olan böbreğinde atar damarında tıkanma mevcuttu. Bugüne dek uyguladığımız tedavi ile aşılmasını umuyorduk. Beklediğimiz kadar olmadı. Böbreklerde bulunan nefronlar kanı yeteri kadar temizlemiyor. Aldığımız biyopsi sonucu da gösteriyor ki damarların açılmayacak," demişti. Şafak duyduğu gerçek karşısında yıkılmıştı. Kaza sonrasında kurtulmasına olan sevincini hatırladı. Göğsüne bir ağırlık çöktü, boğazına bir yumru oturdu. Bağırmak istiyordu. Kurtulmuş olmasına lanetler yağdırmak istiyordu. Birden ağabeyi gözlerinin önüne gelmişti. Canı acıyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Göğüs kafesindeki ağırlığın arttığını hissetti. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Kafesinden çıkmak istercesine çaresizce çırpınıyordu. Derinlerinde saklanan acısını hissetti. Hapsedildiği yerden çıkıp onun kandırılmış olduğunu haykırıyordu. İyileşme sürecinde duyduklarının hep aynı sözler olduğunu hiddetle anımsadı. Ona geçecek denmişti. Israrla iyileşeceksin diye başlayan cümlelerden söz edilmişti. Oysa hiçbir şey iyi değildi onun nazarında. Gittikçe kötünün de kötüsüne ulaşmaktaydı. O an içinde biriktirdiği her şeyi ortalığa saçmak istedi. Yapamadı. Dudaklarının arasından tek bir sözcük dökülmedi. Adeta bütün kelimeler boğazında düğümlenmişti. Sanki gizli bir el gırtlağını tıkamıştı. Doktor konuşmasını sürdürüyordu ama o duymuyordu. Yerinden kalktı, şuursuzca kapıya yöneldi. Boğulacağını hissediyordu. Nefes almaya zorladı kendini. Koridora çıktığında başı dönüyordu, birden yere yığıldı, görüntüler soluklaşmaya başladı, uzaklardan gelen sesler duyuyordu. Sonra konuşmalar fısıltı halini aldı. Şafak yapılan müdahalenin hemen ardından kendine gelmişti. Doktorlar nesi olduğunu anlamak için onu kontrol etmek istiyor, genç adam ise hırçın tavırlar eşliğinde izin vermiyordu. Sorulan sorulardan eni konu sıkılmış bulunduğu ortamdan bunalmıştı. Bir an önce kaçmak istemişti. Şafak hastaneden çıkıp akşama kadar sokaklarda gezmişti. Çalan telefonunu açmıyordu. Yorgun bir halde eve gelmişti. Yitip giden hayatına bakıyordu. Ellerinin arasından kayıp gittiğini düşünüyor, yüreğindeki sarsıntıları yok sayamıyordu. Ona göre iki vicdansız el hayatını ondan çalmıştı. Haksız yere kaybedilmiş bir oyunun içinde debelenip duruyordu. Oturduğu yerden kalktı, odadan çıktı. Koridoru takip edip ilk gördüğü kapıdan içeriye girdi. Aklında şimşekler çakıyordu. Genç adam neden kimse bu haksızlığa karşı durmuyor, neden herkes kayıtsız kalıyor diye bağırıyordu. Sözcükler cümlesine sığmıyordu, ağlamaya başladı. Gözyaşları inci gibi süzülüyor, ok gibi yanaklarına saplanıyordu. Şafak, ben tek başıma ne yapabilirim? Hayat neden? Bana bu kadar neden ya? Acımasızsın. Neden her şey? Her şeyi bana yüklüyorsun. Hani her şey çok çok güzel olacaktı. Ne umutlarla o masaya yattım. Olmadı, olamadı. benim de hakkım değil miydi diye ağlarken hıçkırıklara boğuluyordu. Kelimelerini tamamlayamıyor, kalan yarısı yüreğinde can buluyor, dokunduğu yeri yakıp kavuruyordu. Şafak dolapta ne bulduysa yerlere boşaltıyordu. Ne aradığını bilmeden ilaç kutusunu bertaraf ediyordu. Bir kutu uyku ilacı eline geçmişti. Ardından yüksek miligramlı çok etkili bir ağrı kesici kutusunu buldu. Dudaklarına yapışık iki kelime tekrarlanıp duruyordu. Artık bitecek, artık bitecek. Önce ağrı kesiciyi avucuna boşalttı. İlk şişedeki 14 kapsülü suyla içti. Arkasından ikinci şişeyi. Midesi yanmaya başlamıştı, durmadı. Uyku ilacını eline aldı. Hemen yerlerinden çıkardı, beklemeden hepsini içti. Ardından ikinci kutuyu bitirdi. Midesi su ve ilaçla dolmuştu. Sindirim borusuna kadar geliyordu. Şafak kendiyle hesaplaşmasının biteceğine inanıyordu, affedemiyordu. Kendinden çok hayata öfkeliydi. Madem ondan almışlardı, o zaman bitmeliydi. Ona göre bahçesinde koşup oynamasına dahi izin verilmiyordu. Elleri kolları sapasağlam iken onu bir köşeye atmışlardı. Ağaçlarının köklerine dinamit konmuş, her an bir tanesi patlıyor, bir diğerine yol açıyordu. Her şey etrafa savruluyor, bağsız, cansız kalıyordu. Başı dönerken kendini zor bela yatağa attı. Midesi bulanıyordu. Elini kolunu güçlükle hareket ettirebiliyordu. Hoşça kal hayat. Ben kazandım. Kısık sesle söyledikleri anlaşılamaz bir halde konuşmaya çalışıyordu. Sesi kesildi. Gözlerini açmaya çalıştı. Daha fazla direnmedi. Garip bir gülümseme ile uykuya daldı. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 56.